Ayrım 34, Leopar Karanlıkta Avlanır, Wilbur Smith, sayfa 397. Shona çavuşu tam 33 saattir dinlenmeksizin devriye dolaşıyordu. Bir önceki sabah bir grup kaçakla karşılaşmışlar, 3 dakikayı geçmeyen bir süre karşılıklı ateş açmışlardı. Sonra Matabe ile gerillaları ayrılıp 4 gruba bölünmüştü. Çavuş yanında 5 adamıyla bu gruplardan birinin peşine düşmüş, onları karanlığa kadar izlemiş, kayalık Zambezi kıyılarında kaybetmişti. Şimdi ekibini ikmal yapmak üzere geri döndürüyordu. Yeni emirleri de az sonra öğreneceklerdi. Görevin uzunluğuna, ateşli çatışmanın sarsıntısına rağmen çavuş hala canlı ve uyanıktı. Adım atışında bir zindelik vardı. Patika boyunca ilerlerken durmadan sağına soluna bakıyor, gözlerinin akı pırıl pırıl görünüyordu. Birden arkasındakilere durmaları için bir işaret verdi. AK-47'sini sağ kalçasından sol kalçasına alıp o yanını korurken bir kenara saklandı. Adamlarının da yayılıp saklandığını duydu. Yol kenarındaki uzun fil otları arasına sindiler. Arıyor, bekliyorlardı. Çavuş bu arada kendisini uyaran o küçük işareti incelemekteydi. Patikanın karşı tarafında bir grup boylu ot, sapları kırılmıştı. Ama sonra kırıldığı belli olmasın diye özenle tekrar ayağa kaldırılmışlardı. Aradan geçen zamanda yine biraz sarktıkları görünüyordu. Yolun kenarına pusu kuran insanın bıraktığı izdi bu. Tipik. Çavuş 2 dakika kadar olduğu yerde yattı. Kimse ateş açmayınca eğik durumda 10 adım koşup tekrar yattı. 2 kere yuvarlandı, düşmana hedefini şaşırtmayı amaçladı, yine 2 dakika bekledi. Hala ateş açan yoktu. Ölçülü hareketlerle yavaşça kalktı, kırık otlara doğru yürüdü. Erkek izleri vardı. Küçük bir grup erkek ya burada patikadan sapmış ya da burada patikaya çıkmıştı. Sonra ayak izlerini süpürmüşlerdi. İnsan bu kadar zahmete ancak izleniyorsa girerdi. Çavuş bir ıslık çaldı, iz sürücüsünü çağırdı, onu ize sürdü. İz sürücü patikaya dönüşü varsayarak başladı. 2 dakika sonra rapor verdi. İki adam, ikisi de çizmeli. Bir tanesi hafif topallayarak yürüyor, vadiye doğru gitmişler. 6 ya da 8 saat önce, yani gece. Patikadan gitmişler ama onları izleyemeyiz. Aynı izler üzerinden başkaları da geçmiş. Çavuş o zaman nereye gittiklerini bulamıyorsak bari nereden geldiklerini bulalım dedi. Geriye sür izlerini. 3 saat sonra çavuş Cessna'nın enkazını buldu. Craig birkaç saat uyudu, sonra gaz lambasının ışığında oksijen teçhizatını su altında kullanılabilecek biçimde değiştirme işine başladı. Bu iş için şişirme can yeleklerinden birini kullandı. Çelik tüpten bir miktar oksijen ağızlıktaki tek yönlü vana kanalıyla torbaya verildi. Craig bir yandan çalışırken bir yandan da anlatıyordu. 15 metre derinlikte basınç 2 atmosferi geçer. Lisede okuduğunuz fiziği hatırlasanıza. 10 metre su 1 atmosfer basınca eşittir. Artı üzerindeki havanın basıncı eder 2. Tamam mı? İlgiyle dinleyen öğrencilerinden 3 ayrı onaylama sesi çıktı. Güzel. Demek benim rahatça soluk alabilmem için oksijen ciğerime çevredeki suyunkine eşit bir basınçla girmeli. Torbadaki oksijenin yüz yüze kaldığı basınçla benim yüz yüze kaldığım basınca eş olacak. Tamam. Selyen, babam hep söylerdi. Önemli olan kafayı çalıştırmak diye takdir etti onu. Bu iki haznedeki kimyasal maddeler su buharıyla karbondioksidi benim soluk verdiğim havadan temizliyor. Saflaştırılmış oksijen tekrar bu boru aracılığıyla tübe dönüyor. Ben de onu tekrar soluyorum. Yeni bağlantıları epoksi tutkalla yapıştırıyordu. Tüpteki oksijeni kullandıkça sırtıma takılı çelik tüpten oraya takviye yapacağım. İşte böyle. Siyahlı beyazlı şifrelenmiş tüpün musluğunu açtı, gaz tıslayarak çıkmaya başladı. Birkaç sorun da yok değil tabii. Craig maskenin biçimini değiştirip onu su geçirmez yapmaya uğraşıyordu. Ördeğin dedi Selyan. Yüzebilirlik dedi Craig. Tüpteki oksijeni kullandıkça hafifliğim azalacak. Çelik tüp de beni taş gibi aşağıya itecek. Plastik tüpe oksijen verdikçe de suyun üzerine doğru fırlama eğiliminde olacağım. Onu nasıl önleyeceksin? Mezarın ağzına inebilmek için ayaklarıma kayalar asacağım. Oraya varınca da kendimi bağlayacağım. Craig bir sırt paketi hazırlamaya çalışıyordu. İki hazneyi de çelik oksijen tüpünü de oraya koyacaktı. Çelik tüpü vanasına uzanabileceği bir yere dikkatle yerleştirdi. Vana omzunun üzerinde kalacaktı. Ama yüzebilirlik en büyük sorun değil dedi bir yandan. Daha büyükleri de mi var? İstemediğin kadar diye sırıttı Craig. Saf oksijeni 2 atmosferden fazla basınç altında, yani 10 metrenin aşağısında uzun süre solursan öldürücü bir gaz oluyor. Onu biliyor muydun? Tıpkı karbon monoksit gibi. Hani otomobil egzozlarından çıkan.
Onu ne yapacaksın?
Pek çaresi yok. Yalnızca her dalışın süresini sınırlı tutabilirim. Vücudumun tepkilerini dikkatle gözlemleyerek çalışırım orada.
Zehirlenme başlamadan önce ne kadar güvenli süren olduğunu hesaplasan.
Craig onun sözünü kesti. Hayır, formül çok karışık, hem de etki yapan değişkenler çok fazla. Benim vücut ağırlığımdan suyun tam derinliğine kadar her şey hesaba giriyor. Bir de zehirlenmenin kümülatif etkisi var, birikme etkisi yani. Her dalış bir öncekinden daha tehlikeli sayılır.
Ah sevgilim,
Salyan ona baktı. Dalış sürelerini kısa tutacağız. Aramızda bir dizi sinyal geliştireceğiz diye güvence verdi Craig. Siz bana yukarıdan her dakika başında ip sinyali vereceksiniz. Benden cevap alamazsanız ya da cevabım yeterince hızlı gelmezse, yeterince kararlı ve belirgin olmazsa beni yukarı çekeceksiniz. Zehirlenme ağır ağır oluyor. Kendimden geçmeden önce tepkilerimi etkileyip yavaşlatıyor. Bu bize biraz ipucu verebilir. Hazırladığı cihazı dikkatle kenara koydu. Ateşin yakınına, tutkalı çabuk kurusun diye. İyice yapışınca deneme yaparız. Sonra da işe başlarız.
Ne kadar zaman sonra?
Bu tutkal 24 saatlik.
O kadar uzun mu?
Dinlenirsem oksijen zehirlenmesine karşı daha güçlü olurum.
Orman helikopterin iniş yapamayacağı kadar sıktı. Koca böcek ağaçların tepesinde dönüp dururken General Peter Fungabera'yı bir vinçle indirdiler. Peter ince çelik kablonun ucunda döne döne ağır ağır alçaldı. Pervanenin rüzgarı giydiği kamuflaj üniformasının gömleğini uçurup dalgalandırıyordu. Yerin 2 metre yukarısında kayışlardan kaydı, aşağıya atladı, kedi gibi zarif bir hareketle düştü. Kendisini bekleyen Shona Çavuş'un selamına karşılık verdi. Yana çekildi, helikopterin indirmekte olduğu ikinci adama baktı. Albay Bukharin de kamuflaj üniforması ve miğfer giymişti. Yaralı suratı tropik güneşten hiç rahatsız olmuyordu. Yüzü kansız, o kutuplar kadar soğuk gözleriyle hemen hemen aynı solgunluktaydı. Shona Çavuş'un yardım için uzattığı ellerden sıyrıldı, vadinin yukarısına doğru ilerledi. Peter Fungabera da adımını onunkine uydurdu. Cessna'dan enkazına varıncaya kadar ikisi de konuşmadılar.
''Kuşku yok mu?'' diye sordu Bukharin.
''Plakası ZSKYA. Unutmayın ki ben bu uçakla uçmuş biriyim.'' diye karşılık verdi Peter Fungabera. Diz çöküp gövdenin altına baktı. Oradaki deliklere parmağının ucuyla dokundu. ''Başka kanıt gerekiyorsa bizim makinelinin kurşun izleri de burada.''
''Ceset yok mu?''
Yok, Peter Fungabera doğruldu, pilot kabinine yaslandı. Kan da yok, içindekilerin yaralandığına dair bir belirti de yok. Üstelik enkaz soyulmuş.
Yerli kabileler de soymuş olabilir.
Belki diye kabullendi Peter ama ben pek sanmıyorum. İz sürücüler işaretleri inceledi, ben onların raporuna dayanıyorum. 12 gün önce uçak düştükten sonra buradan 4 kişi ayrılmış. İkisi kadın, biri de adımları aksayan bir erkek. Son 36 saat içinde 2 erkek enkaza geri dönmüş. Aynı 2 erkek olduğundan hemen hemen eminler. Çizmeler de uyuyor. Üstelik biri yine topal. İkinci ziyaret sırasında uçaktaki taşınabilir cihazların çoğu alınmış. İzlere bakılırsa o 2 adam buradan ayrılırken daha ağır yük taşıyorlarmış. 6 mil ileride vadiye giden patikaya çıkmışlar. Ondan sonra izler karışıyor. Başka trafikten bulanıyor.
Anlıyorum. Bukharin ona bakıyordu. Şimdi bana vardığın öbür sonuçları anlat.
2 siyah, 2 de beyaz bunlar. Onları kendi gözümle Tuti hava pistinde gördüm. Siyahlardan biri kesinlikle Bay Tungata Zebive. Onu tanıdım.
Öyle umduğun için olmasın. Pazarlığımızı tamamına erdirmek için senin tek ve son umudunu.
Onu nerede olsa tanırım.
Uçaktan bile mi?
Evet öyle.
Devam et dedi Bukharin.
Öteki siyahı tanımadım, beyazları tanıyacak kadar bakamadım. Ama pilot olanı kesinlikle Jay adlı Amerikalı kadın olmalı. Uçağın asıl sahibi Dünya Yaban Hayatı Vakfı ama kullanan her zaman oydu. Öteki beyaz da herhalde o kadının sevgilisi. İngiliz bir yazar, heyecanlı romanlar yazıyor. Bir ayağı takma, bu da ayak izlerini açıklıyor. Saydıklarımın son üçü önemsiz insanlar olup gözden çıkarılabilir. Önemli olanı Zebive, onun hala sağ olduğunu da artık biliyoruz.
Senin elinden kaçtığını da biliyoruz general dedi Bukharin.
Uzun süre kaçabileceğini pek sanmıyorum. Peter Fungabera arkasında hazır olduran çavuşa döndü. İyi iş başardın, hem de çok iyi, şu ana kadar.
Mambo.
Bence bu Matabele köpeğiyle beyaz dostlarını yerli halk saklıyor ve besliyor.
Mambo.
Onları sorguya çekmeliyiz.
Mambo.
En yakın köyden başlayalım, hangisi?
Bu Sabanzi'nin köyü, bir sonraki vadinin hemen arkasında.
Siz gidip köyü kuşatın, kimse çıkmasın, kimse kaçmasın. Ne keçi ne çocuk.
Mambo.
Köyü kuşattığınız zaman ben kendim gelip sorgulara nezaret edeceğim. Craig ile Tungata esas mağaradan Lobengula'nın havuzuna 3 sefer yaptılar. Uygulanmış dalma teçhizatını, yedek oksijen tüplerini, Craig'in hazırladığı sualtı fenerlerini, odunları, Craig'i ısıtacak battaniyeleri, bir miktar yiyeceği aşağıya taşıdılar. Bir süre tartıştıktan sonra kızların nöbetleşe bir tanesinin üst mağarada beklemesi, Vusamanzi'nin habercilerini karşılaması, Shona devriyeleri gelirse aşağıdakileri uyarması kararlaştırıldı. Dalış takımını denemeden önce Craig ile Tungata havuza inen yolu iyice incelediler. Shonalar saldırırsa mağarayı savunmak için nerelere doğru çekilebileceklerini saptadılar. Gerçi ikisi de pek değinmiyordu ama başka kurtuluş yolu olmadığını, tüm savunmanın o buz gibi havuzdan yapılması gerektiğini ikisi de biliyorlardı. Tungata bir ara Tokarev'in 4 mermisini bir keçi derisine sardı, ötekilerin gözünün önünde havuzun yakınındaki bir duvar kovuğuna yerleştirdi. Bu yolla da durumu açıklamış oldu. Kızlar onu hastalıklı bir ifadeyle seyrediyorlardı. Craig gerçi dalış takımıyla meşgulmüş gibi görünmeye çalışıyordu ama hepsi farkındaydılar durumun. İşkenceye, zor ölüme karşı son çareleriydi bu onların. Herkese bir kurşun. Pekala, Craig'in sesi o ülgün mağarada fazla yüksek çınladı. Ben bu cihazın beni ne kadar etkili şekilde boğabileceğini denemeye gidiyorum. Tungata takımı kaldırdı, Craig diz çöktü, can yeleğini kafasından geçirdi. Sally Ann ve Sarah şişeyi ve hazneleri sırtına yerleştirdiler. Sonra koltuk örtülerinden kesilip dikilmiş kayışlarla yerine bağladılar. Craig düğümleri kontrol etti. Eğer cihaz çalışmazsa hızla sırtından atabilmesi şarttı. Sonunda havuza atladı, maskeyi ağzına ve burnuna geçirirken soğuktan ürperdi. Kayışını başının arkasına geçirdi, göğsündeki torbayı oksijenle yarım doldurdu. Kenarda duran 3 kişiye bir zafer işareti yaptı, suyun altına daldı. Tam beklediği gibi ilk sorunu suyun üstüne doğru itilmek oldu. Göğsündeki torbada bulunan hava ölü balıklar gibi sırt üstü dönmesine yol açtı. Tek bacağıyla attığı tekmeler tekrar dönmesini sağlayamadı. Tekrar kıyıya yüzdü, kaya ağırlıkları bağlama işinin tatsız deneylerine eğildi. Sonunda en iyi yolun kucağında ağır bir kaya tutmak, onun kendisini baş aşağı batırmasını sağlamak olduğunu keşfetti. Ama kayayı elinden bıraktığı anda çaresiz yine yukarılara fırlıyordu. Neyse, hiç değilse takımın yapışma yerleri su almıyor bari dedi. Tekrar yüzeye çıktığında oksijeni alabiliyorum. Maskenin kenarlarından bir hayli su giriyor ama pöf deyince savurabiliyorum. Nasıl yaptığını onlara da gösterdi. Duvara ne zaman gidiyorsun? Craig isteksiz bir sesle, şimdi gideyim bari dedi. Sizlere baba gibi davranmak istediğimi anlamanızı istiyorum. Peter Fungabera tatlı tatlı gülümsedi. Hepinize evladım gibi görüyorum. Vusamanzi nezaketle cevap verdi. Maymun bağırtılarını ne kadar anlayabiliyorsam, bu Shona dilini de ancak o kadar anlayabiliyorum. Peter Fungabeyra çavuşa sabırsız bir işaret yaptı. Nerede o çevirmen?
Neredeyse gelir Mambo.
Değneğini oyluğuna vura vura köylülerin önünden geçti Peter Fungabeyra. Hepsini mısır tarlalarından az önce toplayıp getirmişlerdi. İhtiyar sihirbaz hariç diğerleri hep kadınlarla çocuklardı. Kadınların bazıları sihirbazın kendisi kadar yaşlıydı. Bir kısmı da hala doğurgan yaştaydı. Tombul bebeklerini sırtlarına bağlamışlardı. Kiminin çocuğu yanı başında duruyor, dizlerine sarılıyordu. Sümükleri burun deliklerinin çevresinde kurumuştu. Dudaklarının gözlerinin kenarlarına bir yığın göze görünmez minik sinek konup kalkıyordu. Peter önlerinden geçerken ona derinliği ölçülmez gözlerle baktılar. Daha genç kadınlar da vardı. Memeleri dik, ciltleri parlak yeni yetmeler. Arada henüz sünnet bile edilmemiş erkek çocuklar. Peter Fungabeyra hepsine gülümsedi. Onlar ifadesiz yüzlerle ona baktılar. O için için kendi kendine söz verdi. Matabele köpekleri, gün batmadan bülbül gibi öttürürüm sizi nasılsa. Sıranın sonuna varınca döndü, gerisin geri yürüdü. Kulübelerden birinin gölgesine, Rus'un sessizce beklemekte olduğu yere geldi.
İhtiyardan hiçbir şey öğrenemezsin.
Rus sigara ağızlığını ağzından çekip öksürdü. Öksürürken elini ağzına kapadı.
Kupkuru kalmış bir adam, acı da duymaz, ıstırap da çekmez. Gözlerine baksana, fanatik.
Bence de, bu sangomalar kendilerini hipnotize etmeyi de bilirler, acı duymayacaktır. Peter Fungabeyra kolunu sıvayıp saatine sabırsız gözlerle baktı.
Nerede kaldı tercüman?
Güvendikleri bir Matabele'nin rehabilitasyon merkezinden oraya getirilmesini daha bir saat beklemek zorunda kaldılar. Peter Fungabeyra'nın önünde kendini dizüstü yere atan adam, kelepçeli ellerini havaya kaldıra kaldıra özürler mırıldanmaya başladı.
''Kalk ayağa!'' Sonra çavuşa döndü. ''Çıkarın şunun kelepçesini, ihtiyarı da buraya getirin.''
Vusamanzi'yi köy meydanının orta yerine getirdiler. Fungabeyra,
''Ona babası olduğumu söyle.'' diye emir verdi.
''Mambo diyor ki babası insanmış, sırtlan değilmiş.''
Söyle ona hem kendisini hem halkını seviyorum ama beni çok gücendirdi.
Mambo diyor ki efendimizi mutsuz edebilmişse bunu onur sayacakmış.
Adamlarıma yalan söyledi.
Mambo inşallah tekrar yapacak fırsat çıkar diyor.
Devletin dört düşmanını sakladığını ve beslediğini biliyorum.
Mambo efendimizin aklını kaçırdığını söylüyor. Saklanmış devlet düşmanı yokmuş.
Pekala, şimdi bütün bu halka söyle. Hainlerin nerede saklandığını bilmek istiyorum. Eğer beni onların yanına götürürlerse bu köyde kimseye bir zarar gelmeyecek.
Tercüman kadınlarla çocuklardan oluşan sessiz grubun karşısında durdu. Uzun hevesli bir yakarıda bulundu. Ama sözleri bittiğinde onlar ona taş gibi bakmayı sürdürdüler. Bebeklerden bir tanesi avaz avaz ağlamaya başladı. Annesi onu kolunun altından kaydırdı. Kendi şiş göğsünü onun ağzına soktu. Tekrar sessizlik oldu.
Çavuş!
Peter Fungabeyra aksi bir sesle bir takım emirler verdi. Vusamanzi'nin elleri arkasına doğru çekilip bileklerinden bağlandı. Askerlerden biri naylon ipten acele bir cellat ilmiği hazırladı. Ortaya kurulmuş mısır deposunun yüksek direği üzerinden atıverdi. Vusamanzi'yi deponun tam altına ayaküstü diktiler, ilmiği boğazına geçirdiler.
Şimdi söyle bu insanlara, içlerinden herhangi biri bizi hainlerin yanına götürmeye razı olduğu anda bu cezaya hemen son verilecek.
Tercüman sesini yükseltti ama daha o sözlerini bitiremeden Vusamanzi sert bir sesle söze karıştı.
Bu şona domuzuna tek söz söyleyeni ebediyen lanetliyorum. Ne yapılırsa yapılsın size sessiz kalmanızı emrediyorum. Bu emrime karşı gelen ölümümden sonra beni karşısında bulur. Ben Vusamanzi suların efendisi emrediyorum bunu size.
Başlayın diye emir verdi Peter Fungabeyra. Çavuş ipi çekip gevşekliğini yok etti. İlmik ihtiyar adamın boynunda sıkıştı. Yavaş yavaş Vusamanzi ayak parmakları üzerinde durmak zorunda kaldı.
Yeter dedi Peter Fungabeyra. İpin ucunu kirişe tutturdular. Şimdi söyle, öne çıkıp konuşsunlar.
Tercüman bekleşen kadınlara doğru yürüdü. Önce onları ikna etmeye çalıştı. Sonra hiç utanma duymaksızın açık açık yalvarmaya başladı.
Ama bu samanzi sert bakışlarla kadınlarına bakıyordu. Gerçi konuşabilecek durumda değildi ama iradesiyle komuta ediyordu onlara.
''Ayaklarından birini kırın.'' diye emretti Peter Fungabera.
Çavuş ihtiyar adamın karşısına geçti. 10-12 kere tüfeğinin dipçiğiyle vurup bu samanzinin sol ayağını iyice ezdi. Kadınlar o yaşlı kemiklerin çatırtısını duyar duymaz ağlaşmaya, ulumaya başladılar.
''Konuşun.'' diye emir verdi Peter Fungabera.
Bu samanzi tek ayak üstünde duruyordu. İp çekilince boynu da bir yana bükülmüştü. Kırık ayağı balon gibi şişmeye başladı. Eski boyunun 3 katına çıktı, cildi gerildi. Çatlamaya hazır olgun bir meyve gibi kara kara parıldadı.
''Konuşun.'' diye bağırdı Peter Fungabera 2. kere.
Kadınların ağıtları onun sesini bastırdı.
''Öteki ayağını da kır.'' dedi bu sefer çavuşa.
Tüfeğin dipçiği bu samanzinin sağ ayağındaki kemikleri kırarken ihtiyarın başı iyice yana devrilip ipe dayandı. Çavuş bir adım geri çekildi. Yaşlı adam boynundaki basıncı azaltmak için ağırlığını kırık ayakları üzerine aktarmaya, umutsuz bir çaba gösterirken ona sırıtarak baktı. Kadınların hepsi birden bağırmaya başlamıştı. Çocukların çığlıkları da acı dolu koroyu daha güçlendiriyordu. Yaşlı kadınlardan biri bu samanzinin en büyük karısı grubun arasından fırladı, 2 sıska kolunu uzatarak 50 yıllık kocasına doğru atıldı.
''Bırakın onu.'' dedi Peter Fungabera adamlarına.
Geri çekildiler. İncecik yaşlı kadın kocasının yanına vardı, onu yukarıya kaldırmaya savaştı. Sevgi ve acıma duygularını bağıra bağıra dile getiriyordu. Tek başarabildiği gırtlaktaki baskıyı biraz hafifletip boğulma ıstırabını daha da uzatmak oldu. Bu samanzinin ağzı açıktı, soluk almaya çalışıyordu. Dudaklarını beyaz bir köpük tabakası kaplamıştı. Sert, iniltili ses çıkarıyordu. Peter Fungabera gülümseyerek,
''Matabele horuzunun ötüşüne, moruk tavuğunun gıdaklayışına bakın hele.'' dedi.
Askerleri neşeyle gülüştüler. Uzun sürdü ama sonunda bu samanzi asıldığı, sessiz kaldığı zaman suratı gökyüzüne doğru döndü, karısı ayaklarının dibine çöktü. Bir öne bir arkaya sallana sallana ağıdını sürdürdü. Peter Fungabera Rus'un yanına yürüdü. Bukharin bir sigara daha yakıp mırıldandı.
''Haşin ve etkisiz.'' İhtiyarın konuşma ihtimali zaten yoktu ama onu saf dışı edip gerekli havayı yaratmak zorundaydık.
Peter florunun ucuyla çenesini alnını kuruladı.
''Etkisiz diyorsunuz, şu kadınların suratlarına bir baksanıza.''
Fularını tekrar boynuna soktu, kadınlara doğru yürüdü.
''Sor bakalım, devlet düşmanları nereye saklanmış?''
Ama tercüman konuşmaya başladığı anda yaşlı kadın ayağa fırladı, öteki kadınlara doğru atıldı.
''Efendiniz konuşmadan öldü, gördünüz.'' diye aykırdı. ''Emrini de duydunuz, dönecektir biliyorsunuz.''
Peter Fungabera değneğini uzattı, pek bir güç harcamaksızın ucunu kadının kaburgaları arasına batırdı. Kadın bir haykırdı, sonra yıkıldı. Sıtmadan irileşmiş dalağı kolaylıkla patlamıştı.
''Atın şunu.'' dedi Peter.
Askerler kadını ayak bileklerinden yakalayıp kulübelerin arkasına çektiler.
''Sor bakalım, devletin düşmanları neredeymiş?''
Peter her birinin yüzlerine ayrı ayrı bakarak onların önlerinden yürüdü. Her çift matabeyle gözünde gördüğü korkunun derecesini ölçmeye çalıştı. Seçimini yaparken hiç acele etmedi. Sonunda içlerindeki en genç annenin önünde durdu. Kendisi çocuk sayılırdı henüz. Bebeğini sırtına mavi desenli bir bezle bağlamıştı. Peter onun karşısında durdu. Onu tepeden tırnağa süzdü. Sonra uzanıp bileğinden yakaladı. Yavaşça meydanın ortasına çekti. Orada meydan ateşi hala yanıyordu. Peter küllenmek üzere olan kütükleri tekmeyle birbirine yaklaştırdı. Kızın bileğini tutarken onların tekrar alevlenmesini bekledi. Sonra kızın kolunu büktü, ona zorla diz çöktürdü. Öteki kadınlar yavaş yavaş sessizleştiler, dehşet içinde olup biteni izlediler. Peter Fungabera mavi desenli bezi gevşetti, bebeği annesinin sırtından aldı. Bebek erkekti, tombuldu. Teninin rengi yaban balı gibiydi. Çıkık karnı anasının sütüyle doluydu. Bilekleri şişmanlıktan kat kattı. Peter onu yavaşça havaya attı, tam düşerken tek ayak bileğinden yakaladı. Bebek bu haksızlığa karşı korku içinde avazı çıktığı kadar bağırdı. Peter'in elinde baş aşağı sallanıyordu.
Devletin düşmanları nerede saklanıyor?
Çocuğun suratı şişmeye, morarmaya başlıyordu.
Bilmiyormuş.
Peter Fungabera çocuğu alevlerin tam tepesine doğru kaldırdı. Soruyu her soruşunda bebeği birkaç santim aşağıya indiriyordu.
Bilmiyormuş.
Peter birden elindeki kıvrım kıvrım kıvranan vücudu alevlerin ortasına indirdi. Çocuk bambaşka bir sesle bağırdı. Peter onu yukarı kaldırdı, annesinin gözü önünde salladı. Çocuğun kirpikleri, saçlarından tutam tutam bukleler yanmış gitmişti.
Söyle ona bu domuz yavrusunu ağır ağır kızartacağım, sonra da ona zorla yedireceğim.
Kızcağız bebeğini kapmaya çalıştı ama Peter onu hemen uzaklaştırdı. Kız bu sefer bağırarak bir tek cümle söyledi, sonra onu defalarca tekrarladı. Öteki kadınlar elleriyle yüzlerini kapadılar.
Sizi oraya götüreceğini söylüyor.
Peter Fungabera bebeği onun kucağına attı, Rus'un yanına döndü. Albay Bukharin başını eğerek isteksiz bir hayranlığı belirtmek zorunda kaldı.
34. ayrımın sonu. Sayfa 409.